Ayrım 24.
Ortalık birden sessizleşti. Büyük Mısır, konuşmama izin var mı? Kralın artık konuşamayacak hale geldiğini sanıyorum. Asasıyla bir işaret yaptı, sonra dizleri tutmayarak tahtına çöker gibi oturdu. Tanus'un sesi dış avluda bile çınlıyordu. 2 yıl önce bana devletin yaşamını tehdit eden o soyguncu ve katillerin kökünü kazıma görevini vermiştiniz. Krallık şahin mührünü emanet etmiştiniz. Tanus pelerinin altından mavi heykelciyi çıkarıp tahtın basamakları üzerine bıraktı. Sonra yine gerileyerek konuşmaya devam etti. Kralımın emirlerini daha iyi yerine getirebilmek için ölmüş gibi davranarak mezarıma bir yabancının mumyasını koydurttum. Mavilerin 1000 cesur adamını alıp çöllere gittim ve örümcekleri gizli kalelerinde bastırdım. Orada onların yüzlercesini öldürüp kellelerini yol kenarına dizdim. Bak her diye bağırıyordu kalabalık. Doğru söylüyor. Ak Horos bunların hepsini yaptı. Tanus milleti bir kere daha susturdu. Reislerin güçlerini kırdım. Taraftarlarını acımasızca öldürdüm. Mısır'ımızda bugün kendine örümcek adını veren bir tek kişi kaldı. Artık tapınakta çıkmıyor. Herkes kendinden geçmişçesine Tanus'u dinliyordu. Firavun bile sabırsızlığını engelleyemedi. Konuş, halkın artık Ak Horos olarak tanıdığı Lord Tanus. Bu adamın adını ver ki Firavun'un gazabının ne demek olduğunu öğrensin. Ak Set adı ardına gizleniyor diye gürledi. Tanus yaptığı kötülükler karanlıklar tanrısı olan kardeşininkilerle boy ölçüşecek boyuttadır. Bana onun gerçek adını söyle diyen Firavun ayağa kalktı. Örümceklerin sonuncusunun adını söyle. Tanus bir an bekledi, ağır ağır tapınakta dolaştırdı bakışlarını. Bakışlarımız karşılaşınca ben ancak onun görebileceği bir hareketle başımı eğdim. Ama o hiç duraklamadan bakışlarını kaydırarak tapınağın açık kapılarına çevirdi. Herkesin gözü kendisinde olduğundan tapınakta hızla yer değiştiren silahlı adamları kimse fark etmedi. Hepsi savaş zırhlarını, mihferlerini giymiş oldukları halde çoğunu tanımıştım. Bunlar aralarında Remrem Astes'te olan 50 mavi savaşçıydı. Kralın muhafızları gibi hemen tahtın çevresini sardılar. Ancak Remrem ile Astes belli etmeden Lord Intef'in arkasına geçmişti. Hepsi yerlerine yerleşince Tanus yine söze başladı. Size Ak Set'in adını vereceğim kutsal firavun. Hiç utanmadan tahtınızın gölgesinde duruyor. Tanus kılıcıyla işaret etti. İşte hain boğazının çevresinde övgü altını var. İşte ülkenizi katiller ve soyguncular için oyun alanına çeviren tek dostunuz Ak Set. Teb bölgesi valisi ve yukarı kılıçlılığın baş veziridir. Tapınağın korkunç bir sessizlik çökmüştü. Orada Lord Intef'in gazabına uğramış ve ondan nefret etmek için her türlü nedeni olan en az 10.000 kişi vardı. Ama bu bir teki bile sesini ona karşı yükseltememişti. Hepsi onun gazabının ne müthiş, misillemesinin ne keskin olduğunu biliyordu. Havada günlük dumanı kadar keskin bir korku kokusu vardı. Hepsi de Tanus'un ünü ve büyük başarılarıyla bile bu kanıtlanmamış suçlama önünde Lord Intef gibi birine karşı tavır alamayacaklarını çok iyi bilirlerdi. Bu aşamada sevinç ya da açıkça onay göstermek ölmekle eş anlamlıydı. Lord Intef güldü. Bu küçümseme dolu bir sesti. Önemsemiyormuş gibi elini sallayarak krala döndü. Çöl güneşi beynini kurutmuş, zavallı genç delirmiş olmalı. Saçmaları arasında bir tek gerçek kırıntısı bile yok. Kızmam gerek ama böylesine ünlü bir savaşçının bu duruma düşmesine sadece üzülüyorum. Lord Intef ellerini bir sadakat jestiyle Firavun'a uzattı. Tüm yaşamım boyunca Firavun'uma ve halkıma hizmet ettim. Şerefim o kadar sağlamdır ki bu saçmalara karşı kendimi savunmaya bile gerek duymuyorum. Kutsal kralın bilgeliğine ve adaletine korkusuzca teslim ediyorum kendimi. Dilim yerime, başarılarım ve Firavun'a olan sevgim konuşsun. Kralın boyalı yüzünde kararsızlık okuyordum. Dudakları titriyordu. Alnı kırışmıştı. Çabuk karar verebilen bir insan değildi. Bir süre sonra konuşmak için ağzını açtıysa da geri alınamayacak bir söz söylemesine fırsat vermeden Tanus kılıcını tapınağın açık kapılarına çevirdi. Kapıdan öylesine garip bir insan sürüsü göründü ki Firavun ağzı hala açık baka kaldı. Miğferini başının üstüne kaldırmış, sağ elinde kılıcıyla Kratos en baştaydı. Arkasından gelenlerin sadece kasıklarını örten bir bez parçası vardı. Üzerlerinde başları ve ayakları çıplaktı. Kolları arkalarından bağlıydı. Satış yerine giden köleler gibi ayaklarını sürüyerek yürüyorlardı. Ben Lord Intef'in yüzüne bakıyordum. Bu şokun sanki yüzüne bir tokat yemiş gibi onu sarstığını gördüm. Tutsakları tanımıştı ama herhalde onların çoktan öldüklerini ve kellelerinin yol kenarlarında sırıtıp durduğunu sanıyordu. Tek kaçış yolu olan ve keten bir örtüyle pek görünmeyen yan kapıya baktıysa da Remrem bir adım sağa kayıp o yolu da kapattı. Lord Intef yine tahta döndü. Altı tutsak tahtın önünde durup Kratos'un emri üzerine diz çökerek başlarını eğdiler. ''Bu yaratıklar da kim oluyor?'' diye sordu Firavun. Thanos birincisinin önüne geldi. Bağlı bileklerinden tutup adamı ayağa kaldırdı. Tutsağın yüzü su çiçeği izleriyle delik deşikti. Kör gözü gümüş bir sikke gibi parlıyordu. ''Kutsal Firavun kim olduğunu soruyor?'' dedi Thanos. ''Soruyu yanıtla. Büyük Mısır, ben Şufti'yim. Bir zamanlar örümceklerin reislerinden biriydim. Ama Ak Horos aşiretimi Gallala kentinde dağıtıp öldürdü. Krala efendinin kim olduğunu söyle dedi Thanos. Benim efendim Ak Set'ti. Ak Set'e kan yemini ettim ve elde ettiğim ganimetin dörtte birini kendisine verdim. Ak Set de buna karşılık benim yasa güçlerinden korunmamı sağladı ve bana kurbanım olacak kişiler hakkında bilgi verdi. Thanos Ak Set olarak tanıdığın adamı göster diye emretti. Şufti Lord Intef'in önüne yürüdü, başvezirin gösterişli üniformasına tükürerek Ak Set budur, bağırsaklarını kurtlar kemirsin. Kratos Şufti'yi bir yana çekerken Thanos ikinci tutsağı ayağa kaldırdı. Krala kim olduğunu söyle. Ben Ak Heku'yum. Bir zamanlar örümceklerin bir reisiydim ama tüm adamlarım öldürüldü. Efendin kimdi? Ganimetini kime verirdin? Efendim Lord Intef'ti. Ganimetimi başvezirin hazinesine teslim ederdim. Lord Intef bu suçlamalara hiç aldırış etmeden mağrur bir tavırla duruyordu. Reisler birbiri ardından aynı şeyi söyledikçe kendini savunacak bir tek hareket bile yapmadı. Son olarak başvezirin karşısında uzun boylu, zayıf ve güneşten kapkara kesilmiş bir tutsak çıkarıldı. Gözleri kara ve burnu kemerli olduğundan damarlarında bedevi kanı olmalıydı. Sakalı gür ve kıvırcık, tavırları küstahtı. Adım Basti. İnsanlar bana nedeni pek bilmiyorsam da zalim Basti derler. Ak Horos aşiretimi yok edene kadar örümceklerin reislerinden biriydim efendim. Lord Intef'ti. Basti diğerleri gibi sürüklenip götürülmedi. Thanos krala anlat dedi. Bir zamanlar Teb'in soylularından olan Harrap Lord'u Pianki'yi tanır mıydın? İyi tanırdım. Kendisiyle iş yapardım. Sesinde bir ölüm tanısı olan Thanos ne işi yapardın diye sordu. Kervanlarını yağmalardım. Tarlalardaki ürünlerini yakardım. Sestra'daki madenlerini basıp madencilerini öyle hoş şekillerde öldürdüm ki bir daha kimse çalışmaya cesaret edemedi. Adamlarımı hakkında kötü söylentiler yaymaları için kentlere gönderir, böylece namusunu ve devlete olan sadakatini lekelerdim. Villalarını yaktım. Başkalarının onu mahvetmesine yardım ettim. Sonunda kendi eliyle zehirli datura tohumu içmek zorunda kaldı. Firavun kutsal asayı tutan elinin titrediğini gördüm. Bunları yapmanı sana emreden kimdi? Bütün bunları Lord Intef emretti ve bana ödül olarak bir tak saf altın verdi. Lord Intef, Lord Harrab'ın bu duruma düşürülmesinden ne çıkar sağlar? Basti sırıtarak omuzlarını silkti. Lord Intef başvezir oldu. Harrab Lord'u Pianki ise öldü. Bence Lord Intef istediğini elde etti. Bu itiraflarına karşılık sana canını bağışlamadığımı kabul ediyor musun? Seni ölümün beklediğini anlıyor musun? Ölüm mü? Basti güldü. Ben ölümden asla korkmadım. Ölüm benim pişirdiğim ekmek somunudur. Onu sayısız insana yedirdim. Kendim yemekten neden korkayım ki? Onun böyle böbürlendiğini duyunca yürekli bir insan mı yoksa budala mı diye düşünmekten kendimi alamadım. Her ne olursa olsun yüreğimde ona karşı ne merhamet vardı ne de hayranlık. Tanus'un gözlerindeki acımasız ifadeyi görüyor, onun da benim duygularımı paylaştığını biliyordum. Kılıcının kabzasını tutan eli boğulmuş bir insanın eli kadar beyaz kesilmişti. "Götürün onu," diye gürledi. "Kralın istediği yapılana kadar beklesin." Sonra kendine güçlükle hakim olup krala döndüğünü gördüm. Firavun'un önünde bir dizi üstüne çöktü. Tapınaktaki sessizlik sürüyordu. Hanımımın yanı başındaki sık soluklarını duyuyordum. Birden uzanıp elimi tuttu ve parmaklarımı kıracak bir güçle sıktı. Firavun sonunda konuştuğunda sesindeki kuşkuyu hissettim. Şu an duyduklarının hiçbirinin doğru olmamasını istediğini seziyordum. Lord Intef'e o kadar uzun süredir güveniyordu ki tüm inancının temelleri sarsılmıştı. "Lord Intef, hakkındaki suçlamaları duydun. Ne diyeceksin?" "Kutsal Firavun, bunlar gerçekten sadece suçlamalar. Kıskançlıktan çıldıran bir gencin hayalleri hepsi. O hüküm giymiş bir suçlunun, bir hainin oğludur. Lord Tarnus'un ne istediği gayet açık. Hain Pianki'nin benim yerime baş vezir olabileceğine inandırmış kendini ve sapık bir mantıkla babasının düşüşünden beni sorumlu tutuyor." Lord Intef elini küçümser bir jestle Tarnus'tan yana salladı. Bunu o kadar ustaca yapmıştı ki kralın kararsızlıkla durmaksadığını gördüm. Kuşkuları giderek artıyordu. Lord Intef'e bir yaşam boyu güvenmişti ve düşüncelerini değiştirmesi çok güçtü. Onun masumluğuna inanmak istiyordu. "Ya reislerin suçlamaları?" diye sordu Firavun. "Onlara ne yanıt vereceksin? Reisler mi? Onlar böyle bir ünvanla onurlandırılmalı mıyız? Kendi tanıklıklarıyla en adi katiller, soyguncular, kadınların ve çocukların ırzlarına geçen insanlar olduklarını itiraf ettiler. Onların sözlerinde gerçeği aramak, hayvanlarda şeref ve vicdan aramaktan farksızdır. Lord Intef'in gösterdiği yana bakınca adamların gerçekten o yarı çıplak ve bağlı halleriyle hayvanlara benzediklerini gördük. Kutsal Firavun, bakın şunlara, bunlar kendi canlarını kurtarmak için her şeyi söyleyecek insanlar değiller mi? Tüm yaşamı boyunca size sadakatle hizmet etmiş bir insana karşı bunlardan birinin sözlerini kabul edebilir misiniz?" Kral dostu olarak bildiği, güvendiği ve ödüllendirdiği kişinin mantığını kabul ederek elinde olmadan başını salladı. "Bütün bu söylediklerin doğru. Bana herhangi bir kötülük göstermeden hizmet etmişsindir. Bu haydutlar gerçeğe ve şerefe yabancı yaratıklardır. Bu ifadeyi vermeye zorlanmış olabilirler." Lord Intef bir avantaj yakaladığını anlamıştı. "Şimdiye kadar sözden başka bir şey duymadım. Bu kadar ciddi suçlamaları destekleyecek başka kanıtlar da olması gerekir sanırım. Bu Mısır'da bana karşı gerçek bir kanıt gösterecek bir tek kişi var mıdır? Varsa öne çıksın derim. O zaman bu suçlamaya yanıt vereceğim. Eğer böyle bir kanıtı olan yoksa o zaman da benim yanıtlayacak bir şeyim yok demektir." Sözleri Firavun'u çok rahatsız etmişti. Bunu görebiliyordum. Firavun sanki Lord Intef'in istediği kanıtları arıyormuş gibi bir süre çevresine bakındı. Ama sonra bir karara vardı. "Lord Tarnus, bu anlattığınız şeyler hakkında katillerin sözleri dışında ne gibi kanıtlarınız var?" "Canavar izlerini örtmüş," diye itiraf etti Tarnus. "Ve kendisine erişebilmenin en güç olduğu sık çalılıkların arasına sığınmış." "Lord Intef aleyhinde başka bir kanıtım yok. Ama bugüne kadar olanları görmüş olan herhangi birinin elinde böyle bir kanıt olabilir. Kutsal Mısır, halkınıza burada bize yardımcı olabilecek bilgiye sahip birinin bulunup bulunmadığını sormanız için yalvarırım size. Firavunum, bu bir kışkırtmadır. Bana saldırmak için karanlıklara sığınmış bekleyen düşmanlarım kendilerinde dışarı çıkacak cesareti bulacaklardır şimdi," diye Lord Intef bağırdıysa da Firavun sert bir hareketle onu susturdu. "Sahte tanıklık yapmanın cezasını kendileri çekerler." Sonra kalabalığa döndü. "Halkım, Teb halkı, güvendiğim ve sevdiğim baş vezirime yöneltilen suçlamaları duydunuz. İçinizde Lord Tanus'ta olmayan kanıtlara sahip olan biri var mı? Lord Intef aleyhine bir kanıt gösterebilir misiniz? Eğer bunu yapabilirseniz size konuşmanızı emrediyorum. Ne yaptığımın farkında olmadan ayağa kalkmışım ve sesim beni bile şaşırtacak kadar yüksekti. Ben bir zamanlar Lord Intef'in kölesi olan Taita'yım. Firavun bana bakıp kaşlarını çattı. Majestelerine göstermek istediğim bir şey var. Seni tanıyoruz Hekim Taita. Yaklaşabilirsin. Yerimden kalkıp kralın önüne giderken Lord Intef'e baktım ve adımlarımı şaşırdım. Nefreti o kadar somuttu ki bir duvara çarpmış gibi olmuştum. Kutsal Mısır, o sadece bir köle. Lord Intef'in sesi buz gibi ve gergindi. Bir Tep Lord'una karşı bir kölenin sözü. Bu nasıl bir maskaralıktır? Sesine tepki göstermeye o kadar şartlanmıştım ki kararlılığım bir anda dağılacak gibi oldu. Tam o sırada Tanus'un koluma dokunduğunu hissettim. Dokunuşu çok kısa sürdüyse de cesaretimi toplamama yetmişti. Ancak bu hareketi Lord Intef de görmüş, krala gösteriyordu. Bakın, köle nasıl da beni suçlayan kişinin emrinde, o da Lord Tanus'un eğitilmiş maymunlarından biri işte. Lord Intef'in sesi bir kere daha bal gibi tatlılaşmıştı. Bu sınırsız bir küstahlık. Yasalarımızda böylesi bir durumda uygulanacak cezalar. Firavun asasını sallayarak Lord Intef'i susturdu. Sana olan iyi niyetimizi zorlamaktasın Lord Intef. Yasaları yorumlamak ya da değiştirmek hakkı benimdir. Yasalarda sıradan insanlar için olduğu kadar soylular için de cezalar vardır. Bunu hatırlatmam iyi olur. Lord Intef sustu. Ancak başına gelecekleri anladığından yüzü birden süzülmüş gibiydi. Kral bana baktı. Bu çok olağanüstü bir durum. Tıpkı denenmemiş ilaçların kullanılmasına izin vermeye benziyor. Ancak köle Taita, seni uyarıyorum. Eğer sözlerinde bir kanıt bulamazsam seni celladın ipinin beklediğini unutma. Bu tehdit ve Lord Intef'in zehirli bakışları karşısında kekelemeye başladım. Ben baş vezirin kölesiyken çete reislerine elçisi ve ulağı olarak giderdim. Bu adamların hepsini tanıyorum. Kratos'un tahtın yakınında tuttuğu tutsakları gösterdim. Lord Intef'in emirlerini onlara ben götürürdüm. Yalan, sadece laf, hiçbir kanıtı yok diye bağırdı Lord Intef. Ama şimdi sesinde hafif bir umutsuzluk vardı. Kanıtları nerede? Sus diye gürledi kral. Köle Taita'nın ifadesini dinleyeceğiz. Doğrudan doğruya bana bakıyordu. Derin bir soluk alarak devam ettim. Lord Intef'in emrini zalim Basti'ye ben götürdüm. Emir Harrap Lord'u Pianki'nin topraklarının ve servetinin yok edilmesiydi. Ben o sıralarda Intef'in sırdaşıydım ve başvezir olmak istediğini biliyordum. Lord Intef'in bütün emirleri yerine getirildi. Lord Harrap yok edildi. Firavun'un sevgisinden uzak kalınca da zehir içerek kendini öldürdü. Ben Taita bütün bunlara tanıklık ederim. Doğru diyerek zalim Basti bağlı kollarını tahta doğru kaldırdı. Taita'nın bütün söyledikleri doğrudur. Bak her diye bağırdı çete reisleri. Doğru, Taita doğruyu söyledi. Yine de bunlar sadece sözcükler dedi kral. Lord Intef kanıt istedi. Firavun olan ben kanıt istiyorum. Yaşamımın yarısı başvezirin katipliğini ve hazinedarlığını yapmakla geçti. Servetinin kayıtlarını tuttum. Elde ettiği karları ve yaptığı masrafları papirüslerime geçirdim. Örümcek reislerinin Lord Intef'e verdikleri ganimetlerin kayıtlarını tuttum. Bu papirüsleri bana gösterebilir misin? Taita, ganimet sözcüğü üzerine Firavun'un yüzü ayın 14'ü gibi parlamış, tüm dikkatini bana vermişti. Hayır majesteleri, bunu yapamam. Papirüsler hep Lord Intef'in elinde olmuştur. Firavun düş kırıklığını saklamaya gerek görmedi. Yüzü biraz sertleşti ama ben yine de devam ettim. Size papirüsleri gösteremem ama belki de sizi başvezirin sizden ve halkınızdan çaldığı hazinelere götürebilirim. Onun hazine dairelerini gizlice yapan ve çete reislerinden aldığı ganimetleri oraya taşıyan bendim. Firavun'un vergi tahsildarlarının asla görmedikleri serveti oraya ben kendi elimle yerleştirdim. Kralın heyecanı tıpkı demircinin ocağındaki kömürler gibi birden parlayıvermişti. Merakla öne eğildi. Tapınaktaki tüm gözler bana çevriliydi. Soylular konuşmamın tek kelimesini kaçırmamak için bana doğru eğilmişlerdi. Bense belli etmeden Lord Intef'e bakıyordum. Tapınağın parlak dövme bakırdan kapıları, görüntülerin büyütüldüğü aynalar gibiydi. Yüzünün en küçük bir hareketi bile açık seçik görünüyordu. Hazinelerinin hala benim gizlediğim yerlerde olduğunu kabul ederek büyük bir riske girmiştim. Son 2 yılda onları başka bir yere taşıtmış olabilirdi. Ancak bu kadar çok eşyayı taşıtmak kolay değildi ve bunu göze almak tehlikeli olurdu. Başkalarına da güvenmek zorunda kalacaktı ki bu Lord Intef'in hiç hoşuna gitmeyen bir şeydi. Doğası gereği kuşkucu bir insandı zaten. Üstelik çok kısa bir süre öncesine kadar benim ve benimle birlikte sırrının da öldüğüne inanıyordu. Elimdeki şansın tam dengeli olduğunu hesaplamış ve bunun üzerine canımı ortaya koymaya karar vermiştim. Şimdi ne soluğumu tutmuş Lord Intef'in bakır kapılardaki aksine bakıyordum. Birden kalbim hızla çarpmaya başladı. Ruhum sanki kartal kanatlarına sahipmiş gibi yükseldi. Yüzündeki ıstırap ve panikten attığım okun hedefini bulduğunu anlamıştım. Kazanmıştım. Hazine bıraktığım yerdeydi. Firavunu Lord Intef'in ömrü boyunca yaptığı soygun ve ganimetlere götürebileceğimi biliyordum. Ama Intef henüz pes etmiş değildi. Her şeyin bu kadar kolay olacağını sanmakla yanılmıştım. Onun sağ eliyle bir işaret yaptığını görünce şaşırdım ve az daha çok geç kalıyordum. Zaferimin sarhoşluğu içinde Rasfer'i unutmuştum. Lord Intef elini hafifçe sallamıştı ama Rasfer avcının emirlerine alışkın bir köpek gibi fırladı yerinden. Üzerime öyle bir şiddetle atladı ki hepimiz şaşkına dönmüştük. Aramızda sadece 10 adım vardı ve gelirken kılıcını kınından çekmeye başlamıştı bile. Aramızda Kratos'un 2 adamı varsa da Rasfer ikisini de bir omuz darbesiyle yere serdi ve böylece yardımıma koşmaya kalkışan Thanos'un yolunu kesmiş oldu. Artık savunmasız kalmıştım. Rasfer kılıcını 2 eliyle kaldırıp kafamı 2'ye yarmaya hazırlandı. Darbeden korunmak için ellerimi kaldırdım ancak korkudan dizlerim tutulmuştu ve kendimi yana atamıyordum.